Hayat seçerek elde ettiklerimle kalite kazanır. Hayat nereye gitmek istediğimi bildiğimde beni o yola götürecek alternatifler içerisinden en doğrusunu seçmekle beni dengede tutar. Ben hayatı kendi akışına bırakamam. Birikmiş bir suyu kendi haline bırakırsanız istediği yere gider. Bir kanal açarsanız istediğiniz yere gider. Ben derenin üzerinde kendi başına bırakılmış bir yaprak değilim, olamam. Merhabalar efendim. Rabbim bugün de hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Bugün de kendisinin razı olacağı ve kullarının işine yarayacağı şekilde meseleleri ele almayı ve sizin yüreklerinize dokunmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Efendim bugün de yine çok sorulan ve hepimizin zaman zaman yaşadığımız bir durumdan söz edeceğim. Can sıkıntısı, moral bozukluğu. Kendisini çok iyi ve performansı yüksek hissedememe, yapacağı işleri yapabilmek için bir coşku hissedememe ve bunun içinden çıkamama gibi psikolojimizin değişme durumunu hemen hemen hepimiz yaşayabiliriz. Efendim biliyoruz ki insanın yaşadığı duygu durumu bir bileşenin sonucunda ortaya çıkmış bir neticedir. Birkaç şey bir araya gelir ve bu neticeyi ortaya çıkarır. Yani bu bir sonuç, yani bu bir belirti, yani bu bir semptom. Aynen bir hastalığın belirtisinin ateş olması gibi, ağrı olması gibi, halsizlik, bitkinlik olması gibi. Belirtiler bizi doğru bir takip içinde olursak sebebe götürür. Asıl önemli olan sebebi bulmak. Sebebi bulmak için de neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamamıza ihtiyaç var. Eğer biz doğru nedir, yanlış nedir bunlar hakkında bir fikrimiz varsa sebebi bulduğumuzda evet bu doğru ya da bu yanlış diyebiliriz. Şimdi can sıkıntısı da insanın sıklıkla yaşadığı bir durum. Can sıkıntısının birkaç sebebi olabilir. Bunlardan birincisi kendi içinde huzursuz, kendi içinde mutsuz, kendi içinde tabiri caizse taşları yerli yerine oturtamamış ya da oturmuş da birileri tarafından yerinden edilmiş, sarsılmış olanların yaşadığı duygu durumu. Kendisinden memnun değildir, içinde yaşadığı durumdan memnun değildir. Sürekli şikayet, sürekli bir memnuniyetsizlik, sürekli bir can sıkıntısı, mutlu olamama gibi şikayetler vardır. Bu şahsın kendilik algısıyla, değerlilik duygusuyla, benlik saygısıyla, bunun yanında bir amacının, bir hedefinin, bir idealinin olup olmamasıyla çok yakından alakalıdır. Bir de bizim dışımızdaki sebepler vardır. Dışımızdaki sebepler memnun olmayan insanların bize karşı yaklaşımları, sözleri, sataşmaları, sürekli eleştirileri, sürekli aşağılayıcı ve değersizlik duygusunu bize yükleyici söz ve davranışları diyebiliriz, yaklaşım biçimleri diyebiliriz. Şimdi ikisinin de çözümü farklı farklı. Ama baştan meseleye doğru bir şekilde bakmanın çözüme de ciddi katkısı olacağı kanaatindeyim. Şöyle ki Allah-u Teala bizi yeryüzüne gönderirken o kadar farklı dinamiklerle bizi yaratmış ki hem içsel dinamikler hem dışsal dinamikler. Yani benim duygularım, yaşadığım olaylarla, gördüğüm insanlarla, okuduklarımla çok kolay etkilenebiliyor. Ailemden aldıklarım, insanlarla iletişimimin temel becerilerini, temel kazanımlarını oluşturuyor. Onların bende oluşturduğu kendilik algısı benim dış dünyaya nasıl bakacağımı, baktığımı belirliyor. Ve ben ne kadar zayıfsam, ne kadar güçsüzsem, ne kadar alıngansam dışarıdaki bana yöneltilen etkilerden de o kadar etkilenme riskim oluşuyor. Yani Allah bu dünyaya bizi gönderdiğinde hem içimizde her an değişmeye, her an gelişmeye hazır bir yapılanma var. Hem de dışımızda sürekli değişen bir dış dünya var. Şunu bileceğiz, sıkıntısız, üzüntüsüz, daralma bunalma olmadan, bir sıkıntı yaşamadan, bazen bu sıkıntıları ihmal ederek soruna dönüştürme olmadan bu dünya hayatı yaşanmıyor. Sıkıntılar var olmanın vakayı adiyesi. Peki bunu soruna dönüşmeden nasıl halledebiliriz? Bugün onu aktarmaya çalışacağım. Bileceğiz ki sıkıntısız bir hayat yok. Bileceğiz ki bazen sıkıntının kaynağı ben olacağım. Bazen karşımdaki olacak. Bazen çözüm üretebileceğim. Bazen hiç çözüm üretemeyeceğim. Bazen diyeceğim ki ya Rabbi ben artık oynamıyorum. Deniz bitti noktasına geleceğim. Bazen karşımdaki öyle olacak. Bazen ben hiç aklımda hayalimde olmayan bir söz bir de bakacağım ki dilimden çıkmış ki bunu ben yaşadım. O zaman karşımdaki insanın da bana söylemeyi hiç planlamadığı ama o esnada öfkeyle ya da can sıkıntısıyla ya da duygu yoğunluğuyla söylediği bir şey olabilir. Ben meselelere ne kadar doğru bakarsam, o kadar çözümlemek, o kadar bu sıkıntının üstesinde gelmek kolay olur inancındayım. Önemli olan bu sıkıntılardan bir şeyler öğrenebilmek. Bu sıkıntılardan bir şeyler öğrenerek bu sıkıntıları aşmaya çalışırsam, hem kendim bundan sonra sıkıntı kaynağı olmamak için ya da karşımda sıkıntı kaynağı varsa hem ona zarar vermemek hem kendime zarar vermemek adına nasıl yaklaşırsam, nasıl konuşursam, nasıl düşünürsem ona ve bana iyi gelir. Bundan ders çıkararak bunu bir hayra, bunu bir faydaya dönüştürebilirim. O yüzden yaşadıklarından öğrenmeyenin öğreneceği başka bir okul yoktur. Yaşadığımız olaylar bizim öğretmenlerimiz gibidir. Bize ders verirler ve biz onlarla öğrendikçe olaylara karşı bakışımızı, olaylara karşı duruşumuzu, yaklaşım biçimimizi daha doğrultarak daha olgun, daha anlayışlı ve daha bilinçli bir hayatı yürüme, bir hayatı yaşama şansını, avantajını elde ederiz. Demek ki sıkıntılar kaçınılmazdır. Önemli olan sıkıntılara nasıl yaklaşacağımızı bilebilmek. Şimdi bir insanın kendisiyle ilgili algısı neyse olaylara bakış da ona göre olur. O yüzden de birinci adım olarak kendimizi sevelim. Kendimize değer verelim. Kendimizin bu dünyada biricik Allah'ın özel olarak seçerek yarattığı her insan gibi önemli bir vazifeyle yeryüzüne gönderilmiş şerefli bir kulu olduğumuza inanalım. İkincisi, düşeceğim, kalkacağım. Bu çok insani bir şey. Hep öğrenerek daha iyi yaşamanın yollarını arayacağım. İlim talebiyle hem nereye gideceğimi hem ne yapacağımı hem nasıl yapacağımı öğrendiğimde inanabilirsiniz ki sıkıntılar gitmeyecek. İnsanla olan sıkıntı ömür boyu hiç kimsenin hayatından uzaklaşmayacak. Ama benim bakış açım değişecek. Nasıl değişecek? Allah'ımızı, Esma-ül Hüsna'larını tanıdıkça. İnsanın psikolojisini, insanın yapılanmalarını, insanın nelerden etkilendiğini öğrendikçe. Kendimi tanıdıkça hem kendime hoşgörülü olmayı hem karşımdakine hoşgörülü olmayı öğrenmiş olacağım. Canımı sıkan bir şey mi var? Bunu hemen masaya yatıracağım. Şu anda benim canımı sıkan şey ne? Değiştirebileceğim bir şey mi? Değiştiremeyeceğim bir şey mi? Değiştirebileceksem bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey mi? Yardım alarak yapabileceğim bir şey mi? Tek başıma yapabileceğim bir şeyse hemen kavli ve fiili dualarımızı hayata geçireceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi ben şu durumdan can sıkıntısı yaşıyorum. Bunun ortadan kalkabilmesi için benim nasıl düşünmem, nasıl davranmam, nasıl hareket etmem gerekiyorsa bana onu ilham et. Bunun için örnek almam gereken insanlar varsa çevremde mutlaka vardır. Bunları görmemi nasip eyle. Kendimi değiştirme konusunda irademi sağlam, azmimi ve kararlılığımı yüksek düzeyde tut. Allah'ım sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bu sıkıntıdan beni kurtar diyeceğiz. Bazen de fiili duamızı yapacağız, kavli duamızı yapacağız, adımımızı atacağız. Ama o sıkıntı bir süre bizde kalacak. Bu olgunlaşmamız için, bu bazı şeylerin niçin olduğunu ileride anlayabilmemiz için bizim bir daha iyiye doğru yapılanma sürecimiz diye düşünüyorum. Çok güzel bir söz var. Deniyor ki, hiçbir taş fırlatıldığı en yüksek noktaya ulaşmadan yere düşmez. Her şey geçici ama bir zamanı var. Kışın bir mevsimi var, yazın bir mevsimi var, hastalığın bir zamanı var. Bazen geliyor, iyileşiyor, gidiyor, bazen ömür boyu sürüyor. O zaman o ömür boyu sürecek şeylerin, değişmeyecek şeylerin benim gözümde minimize olması, benim gözümde katlanabilir, benim gözümde sabredilir bir duruma gelebilmesi için bütün bunların Allah'la ilişkilendirilmeye ihtiyacı var. Bir insan bana böyle davrandı. Acaba ben buradan ne çıkarırsam, acaba ben bu sıkıntıdan bunun hikmeti ne diye düşünüp de nasıl bir ders alırsam hayatıma daha anlamlı bir yolculuk yapıyor gibi devam edebilirim. Allah'ım gördüklerimden öğrenmeyi, gördüklerimden ders almamı nasip eyle diye dua ederek bu süreci ilerletmeye çalışabiliriz. Başkalarına bağlı sıkıntılarda, size bir sıkıntı isabet ettiğinde bunu hemen masaya yatırmanızı ve dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Bir, bunu söyletecek, bu şekilde davrandıracak, bana böyle muamele etmesini sağlayacak. Acaba benden kaynaklı bir şey var mı? Benim bir sözüm, benim bir ihmalim, benim bir yanlışım onu böyle davrandırmış olabilir mi? Bunu kendimi depresyona sokacak şekilde kendimi incitmek için değil, öğrenmek adına, tespit etmek adına soruyor olmalıyım. Baktım ki bana bağlı bir şey yok. O zaman ona nasıl yardımcı olabilmeliyim sorusu devreye girer. Baktım ki bana bağlı bir şey var. O zaman hemen yine kendimi depresyona sokacak şekilde, canımı acıtacak şekilde vurucu, yıkıcı darbeler indirmek yerine Allah'ım ben istemeden yanlış yapmışım ya da ben doğru zannettim ama yanlış çıktı. Allah'ım sen beni affet. Karşımdaki güzel kulunun gönlünü yapmamı da nasip et diyelim. Samimiyetle özür dileyelim. Hiçbir çözüm, hiçbir alternatif, hiçbir yara bandı, hiçbir ilaç samimi bir özür kadar etkili değildir. Gerçekten onun için üzüldüğünüzü hissettirecek iki cümle yürekteki yangını söndürmeye, yürekteki açılmış yarayı sarmaya, acıyı dindirmeye yetecektir. Ve şunu aklımıza tutalım. O bana bunu nasıl yaptı cümlesi hiçbir insan için söylenmemesi gereken bir sözdür. Çünkü bir şey yaşa, duyguları alt üst olabilir. O esnada duygusal yönden zayıf bir noktadadır. Sizin basit bir cümleniz onun içeride yatan ve çıkmaya hazır olan öfkesini ya da kırılmayı sağlayacak sert sözlerini açığa çıkarmış olabilir. Bu tamamen sizin dışınızda bir olay olabilir. Bir size yapılan bir davranışın sorumlusu siz değilseniz lütfen kişiselleştirmeyin. Beni değersizleştirdi demeyin. Kullanılan söz kişinin kendisini tanımlar. Onun iç yapılanması hakkında bize bilgi verir. Onun duygu durumu hakkında bize bilgi verir. O yüzden de biz kendimizle ilişkilendirmeden, kişiselleştirmeden hemen canın sıkkın görünüyor. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Acaba benimle ilgili bir şey var mı? Bunu bana söylersen ben bunu telafi ederim diye. Benim canımı sıkacak şekilde konuşan, davranan insanla içten samimi bir diyaloğa girerek küsmeden, darılmadan, ilişkimi kesmeden, koparmadan hem üzüntümü ifade edip onu da ben dili kullanarak ifade edip ona yardım için samimiyetle yaklaştığımda patolojik durumlar hariç Allah'ın gönül kapılarını, kullarının gönül kapılarını birbirine açacağına inanıyorum. Kendime dönecek olursam benim hedefsiz olmam, benim idealsiz olmam, benim boş olmam, benim yanlış şeylerle bu boşluğu doldurmaya sebep olmam can sıkıntısına, moral bozukluğuna sebebiyet verir. Allah'a giden yolculukta başkalarına karşı olumsuz, başkalarına karşı sıkıntılı, başkalarına karşı negatif yaklaşımlar içinde olmam benim iç dengelerimi bozar. Belki birilerinin ruhu bile duymaz, birilerinin bu yaklaşımımdan haberi bile olmaz ama ben biliyorum. O yüzden de benim iç dengelerimin yerli yerinde olması, adeta puzzle'ın parçalarının yerli yerinde olması gibi bunu eğer istiyorsam, bunu sağlamak istiyorsam insanlara, olaylara, kendime olumlu yönüyle bakmalıyım. Eksiğim olabilir, onu tespit edeyim ama onun üzerinde odaklanmayayım. Bir insan ne kadar çok eksik yanının, ne kadar çok yapamadıklarının, ne kadar çok günahlarının üstünde durursa, sürekli onları gündeminde canlı tutarsa, iyi şeyleri düşünmeye, kendisini geliştirmeye, kendisini daha iyiye sevk edecek hayaller üzerinde odaklanmaya vakti kalmaz. Ve bu içten içe kendisini kemirir, içten içe enerjisini aşağıya düşürür ve bizi can sıkıntısından hiç kurtarmaz. Bu Allah'a da memnun edecek bir şey değil, dini bir talep de değil. Niye sürekli günahın üzerinde odaklanıyorum ki? Ben beşerim, şimdi tövbe ettim ama bir süre sonra başka bir günahı tekrar işleyebilirim. Hiçbirimiz korunmuş değiliz. Alimler, fazıllar, salihler bile. Ya Rabbi nefsimizin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız diyorlar. O yüzden her birimiz tabiri caizse bıçağın sırtındayız. Her an hata yapabiliriz, her an. Yapmamaya çalışmak için ilimle, kavli ve fiili dualarla doğru düşünmek, doğru davranmak, doğru anlamak, doğru konuşmak için Allah'tan yardım isteyerek ve doğru insanlardan oluşan bir çevre oluşturarak ayaklarımızı sapasağlam yere basmanın mücadelesini vererek gayret edeceğiz. Buna rağmen düşebiliriz ama diyeceğiz ki ya Rabbi ben beşer yarattın ya hani düştüm. tut elimden Allah'ım, kaldır beni diyeceğiz. Ve ben nasıl düştüm sözünün kibir olduğunu bileceğiz. Sen kimsin? Sen düşmeyecek yapıda yaratılmadın ki bu sözü niye söylüyorsun? İnsanın birbirini sevmesi hata yapmasına engel değildir. Eğer insan sevdiğini hata yapmayacak olsaydı Rabbimize yapmazdık. Onun güzel Habibine karşı yapmazdık. Birbirimize karşı da yapmıyor olurduk. Ama insan Rabbine karşı kusurluysa insana karşı tam olamaz. Bu imkansızdır. O yüzden hem düşerim hem düşebilir. Hem yanılırım hem yanılabilir insanlar karşımıza gelir. En büyük günahı işleme riski her birimizin dibinde, hiç de uzak değil. Bir yanlış yapan gördüğümüzde ya da bize yanlış yapan gördüğümüzde diyelim ki ya Rabbi, onu öyle davrandıran, konuşturan, şu hareketi yaptıran nefsin daha azgını bende de var. Sen ona yardım et. Beni ve ümmeti Muhammed'i de benzer yanlışları yapmaktan bizi koru diyeceğiz. Dolayısıyla okuyarak kelime hazinemi geliştireceğim. Benim iç yapılanmama, benim idealimdeki insana, benim hayalimdeki prototipe beni yaklaştıracak, insanı kamil olma noktasındaki mertebeleri aşmama yardımcı olabilecek, dili ve üslubu bana uygun, düzgün insanları dinlemeye, onlarla yakın olmaya, kendime sürekli ulaşmak için gayret edeceğim bir ideal belirlemeye ben hazır olmalıyım. Bunu yapmak için gayret göstermeliyim ki benim sürekli yapacağım bir şey olsun. Bununla ilgili şu anda tamamı aklımda olmayan yığınla fıkralar var, hikayeler var. Siz de bilirsiniz. Boşluk can sıkıntısıdır. Can sıkıntısı oluşturur. İdeali olmayanlar, ne yapacağını bilmeyenler, nereye ulaşacağını bilmeyenler, kendisini sürekli daha iyi bir giriş için motive edemeyenler yapacak iş ararlar. Telefona sarar, internete girer. Oradakilerin hiçbirisi, tesadüfen seçtiğimiz hiçbirisi bizim ruhumuzu dinginliğe taşımaz. Bizim bizi dengede tutacak materyalleri, videoları, görüntüleri, muhatapları seçmemiz gerekiyor. Hayat seçerek elde ettiklerimle kalite kazanır. Hayat nereye gitmek istediğimi bildiğimde beni o yola götürecek alternatifler içerisinden en doğrusunu seçmekle beni dengede tutar. Ben hayatı kendi akışına bırakamam. Birikmiş bir suyu kendi haline bırakırsanız istediği yere gider. Bir kanal açarsanız istediğiniz yere gider. Ben derenin üzerinde kendi başına bırakılmış bir yaprak değilim, olamam. Rabbim bana bir akıl verdi. Rabbim bana bir bilinçlenme fırsatı verdi. İman verdi. Değerlendirme, düşünme, akletme, fikretme becerileri verdi. Ben bu dünyada ne zaman biteceğini bilmediğim bir hikayenin kahramanıyım. Başrol oyuncusuyum. Rolümü en iyi şekilde yapabilmem için beni bu dünyaya, bu hikayenin kahramanı olarak gönderenin benden ne istediğini bilmeye ve bunu hayatımda canlı tutmaya ihtiyacım var. Bu canlılığı da benim bilgi kaynaklarımla, duygu kaynaklarımla ve bunları besleyen sosyal çevreyle gündemimde canlı tutmaya ihtiyacım var. Ne zaman ki kendimi kendi akışına bırakmışımdır, o zaman ben can sıkıntısından kurtulmamak için kendimi demir kazığa bağlamış gibiyimdir. Ne zaman ki gidişimi kendi ellerime alıp Rabbimizin cüz-i irade sınırları içerisinde bana verdiği yetkiyle tutup bırakmazsam o zaman benim canımın sıkılacağı vaktim kalmaz. Can sıkıntısı için fırsatım kalmaz çünkü hep yapabileceğim bir şeyler vardır. Ve benim kendim için ürettiğim bir slogan var. Daha iyi olmamanın mazereti yok. Ve bir başka cümle daha Allah bana kurmayı nasip etmişti yıllar önce. İnsan değer verdiği şeye koşar. Öyleyse koşacağın şeye değer ver. Ve ben bilgilenirken birisini öğretmek ya da birisini hizaya getirmek için değil, kendim bir şeyler kazanmak için öğrenmeliyim. Çünkü bilginin amacı doğrultmak değil, doğrulmaktır. Ve ben neyi toplarsam onu üretirim. Neye yönelirsem benim kazanım olacak şeyler olur onlar. Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Artıysa artı, eksiyse eksi. Dolayısıyla benim yöneldiğim, benim ruhumu, benim psikolojimi, benim hatta fizyolojimi, duruşumu şekillendiren şeylerdir. Canım mı sıkılıyor? Baktığım şeylere bakacağım. Baktığım şey bana ne katıyor? Moralim mi bozuk? Kimlerle iletişim halindeyim? Bana iletişim halindeki olduğum insanlar ne katıyor, ne kazandırıyor? Benim nasıl düşünmemi sağlıyor? Ben neye odaklıyım? Olumsuza mı odaklıyım, olumluya mı odaklıyım? Kendimi geliştirecek şeylere mi yöneldim? Yoksa o bana bunu yaptı, ben şunu yaptım. Onun bana şöyle bir sözü oldu, ben şöyle davrandım diye sürekli kendi yanlışıma ve başkalarının yanlışına odaklandığımda can sıkıntısından kurtulma imkan ve ihtimalimiz yoktur. Çözüm odaklı yaklaşacağız. İnsanlar bana yanlış davranmış olsa bile onların içerisinde onları meleklerden daha üstün yapacak bir potansiyel var. Onu muhatap alarak, onun sehven yaptığını düşünüp kendi gönlümdeki ağırlığı kaldıracak haklı gerekçeler üreterek istemeden yapmıştır. O esnada sehven aklına gelmiştir. Aslında onu söylediğinden dolayı üzgündür gibi cümlelerle ona yaklaşımımı kolaylaştıracak ve onun bana yaptığını zihnimde hafifleştirecek sağlıklı bir yaklaşım biçimiyle ilişkilerimizi düzgün tutalım. Çevremizde alo diyeceğimiz, alo dediğimiz zaman içimizin kıpır kıpır olacağı güzel dostlar biriktirelim. Sürekli olumsuzlara odaklanırsak, o bana bunu dedi, şu beni arkadaşlarıyla buluştu, beni aramadı, kayınvalidem bunu dedi, annem şunu demişti, babam bana falanca zaman bağırdıydı dersek, insanların eksiği bitmeyecek ki. Sürekli onları gündemde tuttuğumda canımın sıkıntısı da bitmeyeceği gibi onların iyi yönlerini görme fırsatım da olmayacak. O zaman insanların bana yaptığı olumsuz davranışlarına göre değil, bana yaptığı olumlularına göre yaklaşırsam olumsuzlar en aza inecektir. Eğitimin çok güzel bir prensibi var. İnsanların karanlık bölgelerini aydınlatmak yerine aydınlık bölgelerini genişletin. O zaman karanlıklar kendiliğinden en aza inecektir. Benim düşüncelerim, benim duygularım ve benim odaklandığım yer benim içimi ya darmadağın eder ya bir dengeye kavuşturur. Ya beni iyileştirir ya beni kötüleştirir. Ya karşımdakine daha sağlıklı bir yaklaşım biçimi içinde olmama destek verir ya da karşımdakiyle de iletişimimi bozacak bir algı oluşturur bende. O zaman akıl hem doğruyla yanlışın ayrımını yapmaya, bunu fark etmeye hem de doğruların içinden en doğruyu seçmeye beni teşvik etmeli. Demeliyim ki ya Rabbi aklımı doğru çalıştıracak bilgilerle buluşmam benim nasibim olsun. Ya Rabbi beni sağlıklı düşündürecek çevre ve ortamın arayışını bana nasip et ve bu arayışı hayırla neticelendir ki çevremde senin de emrettiğin gibi sağlıklı insanlar olsun. Ben dosdoğru bir duruş içinde olmak istiyorum. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol emrine uygun hareket etmek istiyorum. Bana bu duruşu sağlayacak bilgi, ahlak, düşünme, anlama, fehmetme, akletme becerilerini en üst düzeyde nasip et Allah'ım. Duruşumla senin razı olduğun bir kul görüntüsü içinde olayım. Konuşurken, davranırken hem kendi sıkıntımın üstesinden gelme hem de başkalarının sıkıntısını giderme noktasında beni kazanım içinde yap. Allah-u Teala doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip etsin. Bizim değil can sıkıntısı, okumak için artık vakit bulamayacağımız kadar kendimizi güzel işlerle, güzel düşüncelerle, güzel ilişkilerle yoğunlaştırmamızı ve bunun içinde tabii ki hem kendimizi hem de çevremizi ihmal etmeden, sevgi açlığı oluşturmadan, ilgi paylaşım açlığı oluşturmadan ihtiyaçlarımızı gidermeyi nasip etsin. Güzel bir ömür, güzel bir insan, güzel duruşu olan harika bir insan olabilmemiz duasıyla efendim. Efendim Rabbim bu zamana kadar sizlerle birlikte olmayı, May Mecra'da güzel çekimler yapmayı nasip ettik. Bu dönemin son videosuydu bu. İlerleyen süreçlerde Allah ne nasip eder belli olmaz. Nasipse tekrar birlikte oluruz inşallah. Rabbim yaptıklarınızı yapacaklarınızı hayır eylesin. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.